Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Dey 1402, Hicri Kameri 18 Cemadüsani 1445 ve Miladi Takvimle 1 Ocak 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Vatan Askeri ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feri. Ben sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i miladi yeni yıl münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi. İslam İnkılabı rehberi Şehit Süleymanlı'nın ailesiyle görüştü. Hac Kasım Mektebi'nin yeni kitapları görücüye çıkarıldı. Emir Abdullah Yan ile Cameron telefonda görüştü. Hamas, 2 milyon Filistinli Gazze'den sürmenin savaş suçu olduğunu bildirdi. Ve Türkiye Büyükelçisi İsrail rejiminin Gazze'deki saldırganlığı durdurmak için Müslüman ülkelerden bir koalisyon oluşturma çağrısında bulundu. Şimdi haberler.
Bugün miladi takvimde 1 Ocak 2024 Pazartesi. İrib Türkçe Servisi çalışanları olarak dünyadaki tüm Hristiyanların yeni miladi yılını kutlar, tüm insanlık için barış ve adalet, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını dileriz. Hz. İsa Mesih Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de çok şereflendirilen Allah'ın büyük peygamberlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim birkaç ayette Mesih Aleyhisselam'ı ve onun ilk peygamberlerden kitap ve şeriat sahibi biri olduğunu tanıtmaktadır.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i miladi yeni yıl münasebetiyle tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Reis'i ayrı ayrı mesajlarda yeni yılın başlangıcında Hristiyan ülkelerin liderleri ve halklarını tebrik ederek dünya halkları için barış ve sağlık dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. İki semavi din olan İslam ve Hristiyanlık, sevginin bir arada yaşamanın, barışın elçisidir. Bu nedenle Müslüman ve Hristiyan toplumlar, dini öğretilere dayanarak zulmü ve kibirle yüzleşmeyi ve küresel sömürgeciliği ortadan kaldırma zorunluluğunu hissetmiş ve zalimlere karşı mücadele alanında birlikte olmuşlardır. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i mesajında şunları kaydetti. Bugün insan toplumunun karşı karşıya olduğu en önemli krizlerden biri Gazze şeridindeki masum insanların Siyonist işgal rejimi tarafından öldürülmesidir. Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Umuyorum ki 2024 arifesinde dünya liderlerinin ortak çabaları ışığında uluslararası toplumun insanlığa karşı işlenen bu cinayeti durdurmak, zulüm ve sultacılığı ortadan kaldırmak ve dünya genelinde kalıcı barış ve güvenliği tesis etmek için acilen harekete geçtiğini göreceğiz. Bugün 1 Ocak 2024 Pazartesi ve yeni miladi yılın başlangıcı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün öğleden sonra Şehit Süleymani'nin ailesiyle gerçekleşen görüşmede Şehit Süleymani'nin en önemli rolü ve hizmetinin bölgedeki direniş cephesinin yeniden canlandırılması olduğunu vurgulayarak direniş cephesini güçlendirme çizgisi devam etmeli dedi. Ayetullah Hamine'yi Şehit Korgeneral Süleymani'nin ailesiyle görüşmede bu şehidin namı ve özelliklerinin giderek yayılmasının Şehit Süleymani'nin ihlas ve samimiyetinden kaynaklandığına temasla bu büyük şehidin en büyük rolü ve hizmetinin bölgede direniş cephesini canlandırmak olduğunu vurguladı. İslam İnkılab rehberi Gazze'de yaklaşık 3 aydır devam eden mukavemetin direniş cephesinin varlığından kaynaklandığını vurgulayarak şöyle konuştu. Şehit Süleymani direniş cephesinin canlandırılması için çok çaba harcadı ve bu çalışmayı da aynı kararlılıkla, samimiyet, tedbir ve ahlak ile yürüttü. Ayetullah Hamine'yi devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kani'nin çabalarını övüp takdir etti ve şunu ekledi. Direniş cephesini güçlendirme çizgisi devam etmelidir. Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanlarının da katıldığı bu buluşmada Şehit Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'de yapılan kültürel ve sanatsal girişimler hakkında kısa bir rapor sundu.
Hac Kasım Mektebi'nin bastığı yeni kitapların tanıtım töreni dün Şehit General Hac Kasım Süleyman'ın çocuklarının katılımıyla Ruh'daki salonunda gerçekleştirildi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin kızı ve Kasım Süleymani Vakfı yöneticisi Zeynep Süleymani bugüne kadar Hac Kasım Mektebi'ne ait 800 kitabın basıldığını belirterek şunları kaydetti. Şehit Süleyman'ın yıl dönümleri İran halkı tarafından her yıl özel bir coşku ve sıcaklıkla anılıyor. Kasım Süleymani Vakfı yöneticisi Hac Kasım Mektebi'nin 7 basılmış kitabının dünkü törenle tanıtıldığını sözlerine ekledi. Zeynep Süleyman ayrıca Filistin'deki durumu göz önünde bulundurarak son duruma değinmek istedik. Bu nedenle bu yıl için Kudüs Şehitleri sloganını seçtik açıklamasında bulundu. İran Edebiyatı ve Şiir Akademisi Başkanı Kulamale Haddad Adil de bu törende şehitleri anarak şunları söyledi. Şehit Süleymani İslam devrimi için değerli bir sermayeydi ve onun şehadetiyle bu sermaye daha da arttı. İslamiyet Tebliğ Kurumu Başkanı Hucetül İslam Muhammed Kumi de Şehit Süleyman'ın kişilik boyutlarının uzmanlarca analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı pazar günü İngiliz mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Filistin krizinin kökeni 7 Ekim olaylarına değil, İsrail rejiminin 75 yıllık işgaline, Filistinlilerin temel haklarının sürekli ihlaline, Filistin'de savaş suçları işlenmesine ve bu mazlum halkın soykırımına dayandığını ve bu konularda İngilizlerin rolünün de açık olduğunu ifade etti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınarak fikir tatisinde bulunuldu. İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin son 80 günde masum Filistin halkına karşı işlediği ve Gazze'de 21 binden fazla sivilin şehit olmasına yol açan cinayetler konusunda bazı batılı hükümetlerin sessizliğini kınayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin İslami Direniş Hareketi'ni işgale ve apartheid'e karşı bir kurtuluş hareketi olarak gördüğünü söyledi. Emir Abdullahyan, Amerika ve bazı batılı ülkelerin Gazze ve Ukrayna'ya yönelik çifte standart tutumlarını kınayarak şöyle konuştu. İsrail rejiminin Gazze'de kadın ve çocuk katliamlarına, soykırım yapmasına ve bölgeyi ateşe vermesine izin verilemez. Nitekim Kızıldeniz'de Siyonist bir geminin durdurulmasını, bu ekonomik su yolunun güvenliğini tehlikeye attığı da söylenmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlere ilişkin olarak Emir Abdullahyan şu açıklamayı yaptı. İsrail rejiminin herhangi bir macerasına ve saldırganlığına verilecek yanıt doğal olarak güçlü ve üzücü olacaktır. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron bu telefon görüşmesinde ülkesinin Filistin ve Kızıldeniz'deki gelişmelere ilişkin tutumuna değinerek İran'ın bölgede savaşın yayılmasını önleme ve deniz güvenliği konusunda çaba göstermesini istedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Netanyahu'nun İran'a saldıracağı iddiasına gösterdiği tepkide Netanyahu çok büyük halt etmiştir ifadesini kullandı. Milliyet Nevi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 7 Ekim'den bu yana Siyonist rejim krizi işgal altındaki Filistin sınırlarının ötesine taşıma çabalarını iki katına çıkarmıştır. Bu doğrultuda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu cumartesi gecesi düzenli basın toplantısında Lübnan sınırında tırmanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak Hizbullah'ın İran'la birlikte savaş genişletmesi halinde hayal bile etmedikleri darbelere maruz kalacaklarını iddia etti. Hüseyin Emir Abdullahyan, İsrail Başbakanı'nın dün geceki iddiasına tepki olarak Milletin Evi Haber Ajansı'na verdiği röportajda Netanyahu çok halt etmiştir ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan'ın Netanyahu'nun İran'a saldırılacağı iddiasına tepkisi Siyonist Başbakan kabinesinin nefeslerinin Gazze Savaşı'nın zirvesinde kaldığı bir dönemde geliyor ve Netanyahu'nun düşüşünün ana nedeni İtmar Ben Guher olacak. Siyonist gazete Marifisi şunu yazdı. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, İsrail üzerindeki hakimiyetinin son günlerini terk ederken gidişinin aşil topu ise İç Güvenlik Bakanı İtmar Ben Guver'dir. İster görevde kalsın, ister koalisyondan ayrılsın, bu Netanyahu'nun devrilmesine yol açacak.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, müzakerelerin, görüşmelerin ve konuşmaların mazlum Gazze halkına fayda sağlamadığını, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek tüm İslam ülkelerinin yetkililerinin pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi ve bir koalisyon kurarak Tel Aviv'in Gazze şeridine yönelik saldırısını durdurmak ve bu bölgeye insani yardım göndermesi gerekiyor vurgusunda bulundu. Türkiye'nin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, cumartesi gecesi Türkiye Büyükelçiliği'nde El Alem Haber kanalının Ben Tahran programına verdiği demecinde şunlar söyledi. Filistin meselesi tüm Müslüman milletlerini üzmüştür. İslam ülkelerinin Gazze meselesine tepkisi farklı. Elbette bu olaydan herkes tiksinir ancak ülkelerin tutumları farklıydı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ve vahşi saldırıların devam ettiği ilk andan itibaren Türkiye bu saldırganlığa karşı daima tavır koymuş ve Filistin milletine ve özellikle Gazze halkına destek olmuştur. Türkiye bu vahşi saldırıyı ve toplu katliamı sona erdirmek için bazı adımlar attı. Kırlangıç sözlerini şöyle sürdürdü. Ne yazık ki şu ana kadar iyi sonuçlar elde edilemedi. Görüşmeler, müzakereler, konuşmalar mazlum Gazze halkına fayda sağlamadı. Ve İsrail saldırılarını sürdürüyor. Ancak tek bir olumlu sonuç elde edildi. O da dünyada ve batıda insanların İsrail gerçeğini daha fazla fark etmesi ve ona karşı çıkmaları oldu. Hükümetlerden bahsetmiyorum ama milletler kendi itirazlarını bildirmeye devam ediyorlar. Kırlangıç sözlerinin sonunda Gazze ile ilgili birçok eylem ve adımın atılması gerektiğinin de altını çizdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi, pazar gecesi Gazze halkının bu şeritten tahliyesini talep eden Siyonist rejim Maliye Bakanı açıklamalarına yanıt olarak 2 milyon Filistin'in yerinden edilmesinin bir savaş suçu olduğunu belirtti. İnan'ın Sema Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Nazi kabinesinin aşırıcı bakanı Smotrich'in 2 milyon Filistinli yerinden etme, 200 bine yakın Filistinli'yi Gazze şeridinde bırakma ve Gazze topraklarını Siyonistler için bir bahçe veya parka çevirme talebi kınanacak bir açıklamadır. Ve bu yeni dönemde görülmemiş bir işgalin eşlik ettiği bir savaş suçudur. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve kurumlar bu rejimi ve cinayetlerini, suçlarını durdurmak ve Filistinli sivillere karşı işlenen suçlara yanıt vermek için etkili adımlar atmalıdır. Bu açıklamanın sonunda Filistin halkının özgürlüklerine ve geri dönüşlerine kadar onları topraklarından ve yurtlarından uzaklaştırmaya yönelik her türlü çabaya karşı kararlı ve sarsılmaz olacağı belirtiliyor.
Pazartesi sabahı haber kaynakları Hamas hareketinin askeri kanadının Kassam Tugaylarının Tel Aviv ve banliyölerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kassam Tugayları M-90 füzeleriyle Tel Aviv ve banliyölerine hedef aldı. Siyonist rejimin Kanal 13'ü Gazze şeridinden Tel Aviv'e en az 20 roket atıldığını bildirdi. Irak'taki İslami direnişte pazar akşamı Gazze halkına destek amacıyla Siyonist rejimin Eilat limanına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Irak İslami direnişi bir mesajla şunları belirtti. İşgal altındaki topraklardaki Eilat limanı Filistinli kardeşlerine destek amacıyla insansız hava araçlar tarafından hedef alındı. Bu arada Yemen Ulusal Ordusu'nun insansız hava aracı ve füze saldırıları sonrasında işgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Eilat Limanı cumartesi akşamı boşaltıldı. Bu arada cuma günü Yemen'in çeşitli şehirlerinde Gazze halkına destek amacıyla halk gösterileri düzenlendi. Yemenliler Arap ve İslam milletlerinden ve dünyanın tüm özgür halklarından yürüyüş ve gösteriler düzenleyerek Siyonist rejime ve destekçilerine karşı baskılarını sürdürmelerini istedi.
Filistin direniş güçlerinin Gazze Kara Savaşı'nda Siyonistlere karşı kazandığı başarıların ardından bu rejimin ordusu güçlerinin 5 taburunu bu bölgeden geri çekiyor. Siyonist rejimi Valla İnternet sitesi ordunun 551. ve 14. ihtiyati taburları ile 3 eğitim taburunu Gazze'den çekme kararı aldığını belirtti.
Ensarullah'ın sözcüsü ve Yemen Müzakere Heyeti Başkanı Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile bir araya geldi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin Bercam Nükleer Anlaşması konusunda çıkarlarını ve ilişkilerini ertelemediğini, dünyanın farklı coğrafi bölgeleriyle dengeli ilişkilerin geliştirmesinin gündemde olduğunu vurguladı. Nasır Kenani dün İran'ın doğusundaki Güney Horasan ilinin üniversitelerinin profesör ve öğrencileriyle Bircent Üniversitesi'nde 13. hükümetin dış politika yaklaşımını anlatmak odaklı düzenlediği toplantıya katılmıştı.
Ve son haberimiz, BRICS olarak bilinen dünyanın yükselen ekonomileri grubunda Güney Afrika temsilcisi Anıl Soklal, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya'ya bugün 1 Ocak 2024'ten itibaren bu bloğa katılacağını ifade etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11'de 1402, Hicri Kameri Cemadius Sani 1445 ve Miladi 1 Ocak 2024 Pazartesi. Bu Bugün 1 Ocak yeni miladi yılın başlangıcıdır. Yılbaşı herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Dünyada kullanılan en yaygın takvim olan Gregorian takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi özel olarak düzenlenen etkinlikler ve kutlama merasimleriyle geçirilir. Batı'nın yeni kültüründe bugün toplantılar ve merasimlerle kutlanır ve 31 Aralık gece yarısı yılın yenilenmesi kutlanır. Yılbaşı gecesi tüm dünyada Hazreti İsa'nın doğuşu veya milattan sonra geleneğine uygun olarak Hristiyan ve hatta Hristiyan olmayan ülkelerde 31 Aralık'ta kutlanır. Yılbaşı gecesi Hristiyanlıkta Noel'in 7. günü olarak da bilinir. yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1365'te İranlı alimi Mücahid Ayetullah Abdurrahman Heyderi İlami vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın batısındaki İlam kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdurrahman Heyderi İlami ilk okulu bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Kerbela, Samarra ve Necef-Yeşref kentlerine gitti. Bu arada rahmetli İmam Hümeyni başlanmak üzere diğer alimlerden dersler öğrendi. Despot Pehlevi rejimiyle mücadele eden Ayetullah Abdurrahman Heyderi, İlami, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin İlam ilindeki temsilcisi ve bu ilin Anayasal Bilgiler Meclisi ve ayrıca Rehberlik Hubregan Meclisi temsilcisi olarak seçildi. yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1293'te 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Osmanlı ordusu kuzeybatıdan İran'a saldırarak Tebriz ve Urumiye şehirlerini ve diğer bazı bölgeleri işgal etti. İran ise savaşta resmen tarafsızlık politikasını ilan etti. O dönemde Kacarların zayıflığı ve İran'da Meşruta devrimi sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle İran ordusu Osmanlı saldırganlarına karşı koyabilecek durumda değildi. Kısa bir süre sonra müttefik cephesinde yer alan Rus ordusu Osmanlı askerlerine karşı ayaklandı ve onlara işgal altındaki bazı bölgelerden geri püskürttü. Geçmişten bu yana İran'da sömürge varlığı bulunan Ruslar ilerlemeye devam ederek İran'ın diğer bölgelerini işgal etti ve Tahran'a yaklaştı. 1917 komünist devrimiyle birlikte Rus askerleri yavaş yavaş İran'ı terk ederken 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından Osmanlı askerleri de İran'ı terk etti. İran'ın Rusya, İngiltere ve Osmanlılar tarafından askeri işgali, halkların katledilmesine ve birçok cana mal olan yaygın bir kıtlığa neden oldu. yıl önce bugün Hicri Kamiri 18 Cemadi-Hüsani 1289 yılında İran'daki hayati kaynakların kullanılması imtiyazı Kacar Nasreddin Şah tarafından sömürgeci İngilizlerin piyonlarından olan Julius de Ruyter'e devrildi. İran'daki madenlerden çıkarma imtiyazı aslında Londra'nın illegal çıkarlarının temini doğrultusunda ormanların kullanılması, çeşitli şehirlerde demiryolu, posta şubeleri, bankalar, telgraf hatlarının kurulması gibi hususları içeriyordu. İran'daki halk ve din alimleri Hacı Molla Ali Keni liderliğinde İngiliz piyon Ruyter'e devredilmesine tamamen karşı çıktılar ve nihayet halkçı itiraz dalgalarının hassavuya ulaşması ardından söz konusu imtiyaz lağvedildi. Ancak Ruyter'in İran'da elde ettiği imtiyazın lağvedilmesi karşısında Nasreddin Şah İran'da Şahlık Bankası ve kağıt paranın çıkarılması imtiyazını 60 yıllığına Ruyter'e devretti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basın öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gazze'nin %40'ında açlık riski.
Aydınlık.
Emekçiye yapılan zam enflasyonu artırmaz.
Ve Cumhuriyet.
Emeklinin beklentisi karşılanmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir, 30 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde yeni yılda bankalardaki TL fazlalığının çekilmesi gerekecek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kur korumalı mevduattan dönüşler hariç tutulursa, halihazırda TL mevduata %40 ile %48 seviyesinde faiz veriliyor. Kamu bankalarının özel bankalara kıyasla yaklaşık 200 baz puan daha iyi teklif sunduklarını gözlemliyoruz. Gerçekten tasarruf sahiplerinin iştahlarını artırıcı rakamlar. Hele hele %50-%55 civarında TL mevduata dönüş ödülü, kur korumalı mevduatta olanların 4 ayak üzerine düşmelerine sebebiyet vermiş durumda diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Efendim, işte bu tablo enflasyonla savaşta çok önemli bir meseleyi yeni yılla birlikte ajandanın tepesine taşıyacak. Bankalardaki aşırı TL likiditesinin çekilmesi zarureti. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası için en geç bir ay sonra bu konu, dezenflasyonist dengeli büyüme yaklaşımının başarıya ulaşabilmesi adına anahtar görevi görecek. Zira bankalar adeta akıl çelici bu faizlerle cayır cayır TL topluyor. Yakın zamanda deyim yerindeyse para koyacak yer bulamayacaklar. Bireysele zaten kredi yok. Yani özel tüketim harcamalarının kısılması uygulanan makroekonomik politikanın en önemli bileşenlerinden biri. Şirketlere, özellikle ihracatçılara ise tam tersine kredi kanallarının açılması, açık olanların genişletilmesi isteniyor. Sıkılaşmanın neticeleri itibarıyla çoğu şirketin finansal durumları bankalar açısından kredi riskini artırmış vaziyette. Bununla birlikte 2024'te bankalar şirketlerin finansallarına değil patronların durumlarına bakarak kredi verecek. Genellikle şirketlerin fakir, patronların zengin olduğu işletme yapılarına ve ekosistemine sahip olan ülkemizde şirket hakim ortaklarına durumları kredi kararı için yeni yılda belki de bankalar için temel kriter olarak karşımıza çıkacak. Bu ise kredi pazarında konsolidasyon ve bankalar açısından yadsınamaz bir yoğunlaşma riski yaratabilir. Bu hususu 2024'te takip edeceğiz ve emin olun üzerine sıkça konuşacağız. Lakin burada esas mesele ve sonuç şu. Bankalar topladıkları aşırı TL'yi aynı miktarda satamayacaklar. Yani kredi veremeyecekler. Aksini yaparlarsa bankalar temerrüt riski yüksek şirketlere yönelmek zorunda kalır ki mevcut hassas koşullar altında risk yönetimi açısından bu hamle pek de mümkün görünmüyor. İşte netice itibarıyla cayır cayır toplanan bu TL'nin önemli bir kısmı kredi olarak verilemeyecek. Geriye ne kalıyor? Menkul kıymetler veya depo alım ihalelerine katılım. Faiz indirimi öncesi bankaların hazine tahvillerine yönelmesi beklenti dahilinde. Tabii burada unutulmamalı ki yabancılar da şayet giriş yapacaklarsa ilk hamleleri bunlar olacak. Döviz ihtiyacı ise yabancılara yerliler karşısında imtiyaz kazandıracak. O yüzden enflasyona karşı mücadelede 2024'ün sihirli araçlarından biri TL depo alım ihaleleri olacak. Nitekim bankalardaki TL likiditesinin çekilmesi noktasında depo alım ihalelerinin düzenleneceğini Merkez Bankası raporlarında net şekilde belirtti. 2024'te ardı arkasına TL depo alım ihaleleri görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu ihaleler yoluyla TL'yi çekecek ve muhtemelen rezerv yaratmak için kullanacak. Zira net rezerv pozitif olmadan KKM defterinin kapanması mümkün görünmüyor.
Tahran Radyosu.
Mustafa Karalioğlu 30 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde 2023'te olmayan 24'te olur mu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İnsanlığın büyük problemlerinin olması bir felaket, bunlara karşı çözüm geliştirme becerisini yitirmesi başka bir felaket. Sorunlu ve çözüm üretmekte isteksiz, yeteneksiz ve kayıtsız bir dünyada yaşıyoruz. Şu kadar bin yıllık uzak, şu kadar yüzyıllık da yakın tecrübeden sonra bütün bu birikim yokmuş gibi hala en olmadık adaletsizlik ve acıları yaşayan bir gezegende hüküm sürüyoruz. Sosyal hayat, teknoloji ve bilim akıl almaz tempoyla gelişirken insanın bir eli bu gelişmenin sunduğu konforda, bir eli ise en vahşi ve bencil tabiatının emrindedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2023 insanlığın hayırsız tabiatının gövde gösterisi yaptığı yıllardan biriydi. Yeterince haksızlık ve adaletsizlik yokmuş gibi gider ayak Gazze'den tarihe oluk oluk gözyaşı aktı. Hem de ne gözyaşı. Noel ışıkları yanarken hala çocuklar, kadınlar, siviller öldürülüyor. Ölüm hiç bu kadar normal olmamıştı. Hele bu çağda olamazdı. Neyse ki aynı anda insanlıktan geriye kalan tek umut olan dünya vicdanının sokaklardaki isyanı da büyüyor. Geride kalan senede sığınacak tek liman, büyük şehirlerin meydanlarına taşan bu barış ve dayanışma duygusudur. Gazze'de ölen insanlık dünya vicdanında nefes olmaya devam ediyor diyebilmek 2023'ün tesellisi oldu. Dünyada vicdan hala ayaktayken gücün, siyasetin ve devletin öfkesinin giderek artması da ne büyük bir trajedi. Kim bilir ne kadar daha sürecek ve vicdan öfkeye karşı dayanabilecek mi? Kim bilir? Küreselleşme gücünü artırırken içe kapanmacı rejimlerin ve siyasal akımların tafrasının artması da geçen yılın kötü bir hatırası. İnsan hakları ve demokrasi eski otoritesini ve referans gücünü koruyamıyor. Batıdan gelişmekte olan ülkeler kadar tatsız bir rüzgar esiyor. Göçmenlere, öteki olana, etnik ve dini kimliklere karşı yükselen itiraz makul olanı da etkisi altına alıyor. Daha önce tartışılması dahi düşünülemeyen hak ve özgürlük kalemlerine yönelik tehditler artıyor. En son Fransa, yılı bitirmeden göçmen haklarına ağır bir darbe indiren yasayı aşağı sağın ittifakıyla kabul etti. Biz de hiç boş durmadık malum. Yargının hukuki kapasitesi yeterince tartışmalı değilmiş gibi hukukla mücadeleyi Anayasa Mahkemesi'nin kapısına kadar vardırdık. Anayasanın açık emrine rağmen hem de. Kötü bir yılı uğurlamak için daha kötü bir örnek bulunamazdı. Bulduk. Böylelikle gelecek yıla sözün gelişi umutla bakmak için bile geride bahane bırakmadık. Şaşırma eşiği bir seviye daha yükseldi. Ekonomi politikalarıyla birlikte bu yapılan çok da rasyonel oldu. Siyasetin muhalif kanadı Mayıs travmasından çıkamazken iktidar içinde hukuk malzemesi olmadan inşa ettiği yeni tarzın etkilerini ve sonuçlarını gelecek yıl daha çok konuşacağımız artık tahminden öte realite haline gelmiş bulunuyor. Bu durumda şaşırma eşiğinin yükseldikçe yükseleceğini tahmin etmek de maharet sayılmaz.
Aziz Karaca 30 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde maske tamircilerinin işi zor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yaklaşık olarak çeyrek asırdan beri ülkeyi yöneten mevcut siyasi kadroların ve ortaklarının içte ve dışta hayati gerçeklerin zorlamasıyla zaman zaman kullandıkları maskeleri zarar görüyor, kırıklar, çatlamalar ve delikler oluşuyor, tam gerçek yüzleri cas cavlak ortaya çıkmak üzereyken tamirciler imdada yetişiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O cümle yanlış oldu, öyle dedi ama şunu kastetti. Atılan o adım, alınan o karar, zahirde zararlı ve yanlış görünse de şöyle şöyle hikmetleri içermektedir türünden yazılar ve vaaz-ı nasihatler derhal devreye giriyor. Biri çıkıyor hem de şehitler üzerinden ülkenin yoksullaşmasına, kitlelerin yolsuzluklar yüzünden fakirleştirilmesine, akla ziyan methiyeler diziyor. Bir diğeri cübbesini, sakalını ve sarığını da kullanarak 3 aydan beri Gazze'yi bombalayan, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayan katil İsrail'le ilişkiler ve alışverişler kesilirse ülkede kaos olabileceğini, açlık ve kıtlık baş göstereceğini söyleyebiliyor. Oldukça sık kullanılan maskelerdeki eskimeler, pörsüme ve bozulmalar bazen o kadar üst üste geliyor ki söz konusu maske tamircileri gece gündüz mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Sözünü ettiğimiz malum ve meşhur maske tamircileri hemen hemen hayatın her alanında boy gösteriyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsürey Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsürey Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsürey'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Muhterem dinleyiciler, son 3 ayda olduğu gibi bu haftada Batı Asya'da en sıcak gelişmeler Gazze şeridinde yaşandı.
Bu yüzden bu haftada yine Siyonist rejimin Gazze halkına karşı yürüttüğü savaşı ve gelişmelerini ele alacağız.
Siyonist rejim son günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına önem vermeyip kayıtsız kalarak Gazze halkına yönelik cinayetlerini sürdürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçtiğimiz Cuma günü ateşkes talep edilmeksizin Gazze'ye yapılan yardımın artırılması çağrısında bulunan bir kararı onayladı. Bu karar Amerika ve Rusya'nın çekimser oyuna karşı 13 evet oy ile kabul edildi. Bu zayıf karar görünüşte Gazze'ye yardımların yapılmasını sağlarken aynı zamanda Siyonistlerin Gazze'ye saldırılarını sürdürme konusunda ellerini açık bıraktı. Siyonist rejim pazartesi sabahı Gazze'nin merkezindeki El Megazi mülteci kampına düzenlediği hava ve topçu saldırısında onlarca kişiyi şehit etti veya yaraladı.
Son istatistiklere göre Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaş sonucunda 21 binden fazla kişi şehit oldu, 54 binden fazla kişi de yaralandı.
Kuzey Gazze'den 1,5 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze'deki binaların ve altyapıların %60'ı yıkıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son değerlendirmesi, Gazze'de hali hazırda 13 hastanenin nispeten çalışır durumda olduğunu, 2 hastanenin minimum düzeyde faaliyet yaptığını, 21 hastanenin ise tamamen hizmet dışı olduğunu gösteriyor.
Pazartesi günü Gazze'nin merkezinde Deir el-Balah'ta incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi ekibinin başkanı Gemma Connell, durumu insani satranç tahtasına benzeten Birleşmiş Milletler yetkilisi, Filistinlilerin İsrail ordusunun tahliye emirlerine uyduğunu ancak güvenlikli olarak belirlenen bölgelerde artan nüfus nedeniyle yer sıkıntısı şekildeğini gördüklerini ifade etti. Pek çok insan ile konuştum. Refah'ta o kadar az yer kaldı ki insanlar nereye gideceklerini bilmiyor. Bir bölgeden diğerine kaçıyorlar ama güvende olamıyorlar diyen Kanel, gerçekten de insanlar bir satranç tahtası üzerinde hareket ettiriliyor gibi hissediyor. Çünkü her yerde tahliye emri var ifadelerini kullandı. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının ölçeği ve yoğunluğunun Filistinlilere yapılan yardımı engellediğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Konut Hakkı ile ilgili özel raportörü Balakrishnan Rajagopal X sayfasından şunları duyurdu. Gazze'de olup bitenler kurumsallaşmış cezasızlık ve işgal, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların cezasız kalmasının sonucudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi yakın zamanda harekete geçmezse Gazze'deki durumla ve hükümetlerin bu duruma yönelik davranışlarıyla ilgilenecek başka bir özel mahkemenin kurulmasına ihtiyacımız olacaktır. Rajagopal diğer bir X mesajında İsrail'in Gazze'de bombalayarak kısmen yıktığı konutları buldozerlerle tamamen yıkma görüntüsünü alıntılayarak evleri yıkmanın soykırım olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu.
Birleşmiş Milletler'in Filistin meseleleri özel raportörü Francesca Albanese de Gazze'deki soykırımın Srebrenica ve Ruanda'daki soykırımdan farklı olmadığını ve uluslararası toplumun bunu durdurması gerektiği uyarısında bulundu. Gazze şeridinde Siyonistlerin işlediği cinayetlere bir tepki de Liverpool futbol takımının Mısırlı Müslüman oyuncusu dünyaca tanınan Muhammed Salah'tan geldi. Salah, Twitter hesabından Batı Asya'da devam eden acımasız savaşın özellikle Gazze'deki ölüm ve yıkımın devam etmesiyle bu yıl Noel'e hüzünlü yüreklerle ulaştıklarını, sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşayan ailelerin acısını paylaştığını yazdı. Sara mesajının devamında lütfen onları unutmayın ve onların katlandıkları acılarına alışmayın yazdı.
Gazze Savaşı'nın uzamasıyla bazı Siyonistler rejimin Gazze Savaşı'nda yenilgiye uğradığını itiraf etmeye başladı. Siyonist İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Dan Halotz'a göre bugüne kadar 1300'den fazla asker ölürken 2400 asker de kaçırılmıştır. Bunlardan bir kısmı geri döndü fakat işgal topraklarından 200 binden fazla kişi de yerinden edildiğini unutmamak gerekir. Halotz şöyle devam ediyor. Böyle bir durumda kazanılabilecek tek zafer başbakanın iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Siyonist rejim ordusunun yedek tüm generali İshak Brik, Hamas tünellerinin sağlamlığına övgüde bulunarak şunları söyledi. İsrail ordusunun ve analistlerin sözlerine inanmayın. Hamas tünellerinin çözümü yok. Güçlerimiz tarafından öldürülen Hamas güçlerinin sayısı oldukça azdır. Hamas tünellerinin yıkılması yıllar alacak ve birçok İsrail'in ölümüyle sonuçlanacaktır. Gazze'de savaşan subaylar Hamas hareketinin yeniden onarılmasını önlemenin imkansız olduğunu söylüyor. Siyonist rejim kabinesindeki ihtilaflar her gün geçtikçe daha da yoğunlaşıyor. Bu konuda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
İsrail'in mevcudiyeti bir neze diyorlar hakiki ya fitri bir mevcudiyet diyor ya yani bir millet diyor ki diyor ki bugün İsrail'de toplaşan halklar bir millettiler. Çünkü bir milletten bir tarif var. Bir milletten tarif esasen irk esasındadır. Yani bir torpaqda, bir kültürde, bir dilde ve bazen çok bir inancıda yaşayan halklardılar. Çünkü bunlar hayat oxşarları, tarix keçmişleri, yani tarix birliği, mədəni birlikleri, dəyərləri eynidir. Biz şahidik ki, bugün Filistin torpağında toplayıp yarattıkları İsrail adında bir dövlətin təbəələri, onlar bir milleti oxşar bir cəmiyyət deyirlər. Ona göre ki, onlar Asiyadan, yani hem Şərq Asiyadan, hem Rusiyadan, hem Ərəb ölkələrindən, hem Qafqaziyadan, hem Urupadan, hem Amerikadan ve hem Avrupa, Afrikadan gələn xalqlardılar. Onlar Yahudi dinine inanç. Ve bilirsiniz ki, Yahudi dini esasında da onlar esasen anadan çeken, yani ana sülbü, anadan ananın Yahudi olmağı şart edirlər bir sesin Yahudi olmağında. Tabii ki, müxtəlif xalqlardan indi yığışıb ora, onlar Yahudi dininə mənsub bir xalq deyirlər. Amma onların bir-birlərindən oxşarları yoxdur. Həm zahiri şərtlərdə, həm mədəni və kültür baxımından. Yəni, flaşa deyilən Afrikadan gələn Afrikalılarla, Əşinazi Avrupadan gələn Yahudilərin bir-birlərindən nə bənzəri, nə oxşarı var onların, hansı kültürləri, hansı mədəniyyətləri, hansı inancıları, hansı adət, ənənələri bir-birlərinə oxşayır. Hətta fonotip baxımından, yəni zahiri baxımından da bunlar bir-birlərinə oxşamır. Eyni halda Ərəb dövlətlərindən gedənlər, Asiyadan gedənlər, Rusiyadan gedənlər, onlar bir-birləri ilə bir xalq kimi bir-birlərinə toxunmuş, bir-birlərinə bağlı bir xalq kimi, məsələn, Çinlilər kimi, Hindilər kimi, İranlılar kimi, Türklər kimi dövdülər. Onlar ayrı-ayrı bir xalqları bir yerə yığışdırıb, süni halda bir-birlərinə yapışdırmaq təşkilatı yanı idi ki, onun da biz xilafın görürdük. Yəni təzaddılar, çəlişkilər baş verirdi. Məsələn, Rusiyadan gələn Yahudilərlə, orada olan Yahudilərlə, ya flaşa deyilən, yəni Afrikadan gələnləri, onları kölə kimi işlətmələri, başqa yerlərdən gələnlər, hakəza. Yəni, biz bu bir-birlərinə yapışmayan, uymayan bir mədəni və kültür çəlişkilərə biz şahid edirik ki, bunların siyasi yansımaları da var idi. Yəni, siyasətdə də özünü göstərirdi.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye teşekkür ediyoruz.
Bu arada ekonomik sorunların yoğunlaşması ile birlikte Times of Israel, Tel Aviv'in Gazze'deki savaş nedeniyle bütçe açığı vermesinin Tel Aviv yetkililerinin bazı bakanlıkları kapatmayı düşünmesine yol açtığını bildirdi. Gazetenin haberine göre Maliye Bakanlığı bütçe açığının kapatılması için 10 bakanlığın daha kapatılmasını gerektiği görüyor. Burada önemli olan konu Siyonist rejim kabinesinin ekonomik sorunlarının artmasının işgal altındaki bölgelerde yaşayan halkın hayatına da sıçramış olması ve savaşın maliyetinin aslında halkın hayatını zorlaştırmasıdır.
İşgal altındaki Filistin'de Latte Sivil Toplum Kuruluşu yayınladığı raporda İsraillilerin %20'sinin gelirinin doğrudan savaş nedeniyle azaldığını ve mağdur oldukları uyarısında bulundu. Latte Sivil Toplum Kuruluşu, İsraillilerin %79,3'ünün savaş suçunda zihinsel ve duygusal açıdan yaralandığını, hayır derneklerinin yardımıyla geçinen yaşlıların %81,6'sının artık yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı.
Şimdiye kadar esirlerin serbest bırakılması gibi savaştaki askeri amaçlarının hiçbirine ulaşamayan Siyonist rejim, geçen pazartesi günü Suriye'ye saldırarak İran'ın en kıdemli askeri danışmanlarından komutan Sedrezi Musevi'yi Şam'ın etrafındaki Zeynebiye bölgesinde bulunan evine yaptığı füze saldırısıyla şehit etti. Görünüşe göre Siyonist rejimin şehit Musevi ve ondan önce de İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu'nun iki askeri müsteşarına yönelik terör saldırıdan amaçladığı hedef İran'ı karşılık vermeye zorlamak, aynı zamanda İran'ın ayaklarını da Gazze'de Siyonist rejimle doğrudan savaşa açmak ve böylece Gazze savaş ateşini bölgeye daha geniş bir arana yaymaktır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi pazartesi gecesi katil Siyonist rejimin Şam'a düzenlediği füze saldırısında Tuğgeneral Seyyid Rezi Musevi'nin şehadeti nedeniyle taziyede bulunarak İran halkına ve şehidin İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'ndaki silah arkadaşlarına şu vurguda bulundu. Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşı olan bu cesur ve yiğit general, Suriye'de Ehl-i Beyt harem savunuculuğunda ve İslami diriliş ekseninin danışmanı kılığında ve yüce İslami ülkeleri koruma yolunda şehit edildi ve kendisinden kalıcı bir isim geriye bıraktı. Kuşkusuz bu eylem, bölgedeki gaspçı Siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve bu cinayetin bedelini mutlaka ödeyecektir.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Baki Galibaf, Tuğgeneral Seyyid Rezi Musevi'nin şehadeti nedeniyle yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti. Bir kez daha İran evlatlarından biri daha milletin hizmetinde olan dostlarından, yiğit komutan ve harem savunucusu şehitler kervanına katıldı. Bu yüksek rütbeli şehit, Siyonist paralı askerlerin Şam banyosu Zeynebiye bölgesini gerçekleştirdi. Canice füze saldırısında askeri danışman olarak görevini yerine getirirken şehit edildi. Hiç şüphesiz vahşi Siyonist rejimi bu cinayetin bedelini ödeyecektir.
Bu arada bölgedeki direniş grupları da Siyonist rejimin bu cinayetine tepki gösterdi. Irak'taki En-Nüceba hareketi bu şehadeti işgale son vermenin ve nihai özgürlüğe ulaşmanın bir yolu olarak nitelendirirken, direniş intikamının da kesin olduğunu belirterek, Lübnan Hizbullah hareketi de bu cinayeti açık ve utanmaz bir suç olarak nitelendirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada Siyonist katil rejiminin İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu'nun en önde gelen komutanlarından biri olan Şehit Seyyid Rezi Musevi'ye yönelik korkakça suikastını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.
Filistin İslami Cihat Hareketi bu bağlamda yayınladığı bildiride şöyle yazdı. Bu canice terör olayı bu katil rejimin tehlikesinin tüm bölgeye tehdit ettiğini, bu rejimin ellerinin kana bulandığını, cinayet ve suçu yaygınlaştırdığını bir kez daha teyit etmekte. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi General Seyyid Rezi Musevi'ye yönelik katil rejimin terör olayı hakkında şunları belirtti. Amerika ve Batı'nın koordinasyonu ve katılımı ile gerçekleştirilen İsrail rejiminin bu suçu işgalci rejimin ileriye kaçma girişimidir ve bu sadece rejime yönelik saldırıların yoğunlaşmasına yol açıyor. Bu suçlu ve korkak Siyonist düşman kendini güvende ve istikrarlı hissetmeyecek, hatta dehşete düşecek ve bir karşılık bekleyecektir.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. vatan askeri. Değerli dinleyiciler, Kor General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle hazırladığımız Vatan Askeri isimli sohbetimizin 3. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
General Kasım Süleymani Kudüs Gücü Komutanlığı'na atanmadan önce İran ve Afganistan sınırlarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerle savaşıyordu.
Evet, İran-Irak Savaşı Hicri Şemsi 1368 miladi 1988 tarihinde sona erdi ve Süleymani Kerman'a döndü. Hicri Şemsi 1368 ila 69 yıllarında Kerman'daki Sarullah Tümeni komutanlığının yanı sıra ülkenin güneydoğusunun komutanlığı da Süleymani'ye verildi. Orada İran'ın doğu sınırlarından yönlendirilen zalimlerle sürekli bir savaşa girdi. Süleymani Kudüs Gücü Komutanlığı atanmadan önce İran ve Afganistan sınırlarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör çeteleriyle savaşıyordu.
Afganistan ve Pakistan sınırındaki İran'ın güney kesimi güvenli değildi. Bölgede yoğun bir şekilde kaçakçılık ve silah ticaretiyle uğraşan, zaman zaman da İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde kışkırtma ve ayaklanma girişimlerinde bulunan terör çeteleri bulunmaktaydı. Güneydoğu bölgesi, ülkenin bu bölgede bulunan geniş çöl topraklarının kendine has gereksinimleri vardı. Halkın yaşam tarzı, yüzlerce yıldır yaşanan mahrumiyetler ve yoksunluklar, en başta da Amerikalılar ve tekfirci düşmanların komploları, Hacı Kasım'ın onlara tam bir saygı duyduğunu gösteren üç kategoriydi. Kendisi de bu topraklardan gelen General Süleymani, çöl yaşamının özelliklerini iyi bilen, acılı ve zorlu bir hayat tecrübesi olan bir insandı. 8 yıllık savaş tecrübesi, iman ve basiret ışığından hareketle, halka yönelik komploları çok iyi biliyordu. Bu üç özellik, devrim muhafızlarının bölgede güvenliği sağlama konusundaki kararlılığıyla birlikte Haç Kasım'ı şeytani liderlerle savaşmaya yöneltti. Onlar, gerilla savaşının en üst düzeyde faaliyet gösteren ve hiçbir suçu reddetmeyen terör çetelerinin liderleriydi.
Şehit Kasım Süleymani sahada terör çeteleriyle mücadele etme hareketinden ziyade halkın ekonomik durumunu düzeltmekten yanaydı. Devrim muhafızları komutanlarından General Ali Kasımi şöyle diyor. Bir dönem teröristler ve kaçakçılar bölgeyi çok güvensiz bir hale getirmişlerdi. Öyle ki Bircen-Kain yolunda birçok kişiyi esir aldılar. Hiç kimse geceleri Bircen Zahidan yolunda yürümeye cesaret dahi edemiyordu. Ancak Serdar Süleymani bu ekseni 6 ay sonra güvence altına aldı. O dönemde insanlar teröristler ve kaçakçılardan büyük dehşet ve korku duyuyorlardı. O Taybat sınırından Zabul ve Zahidan'a kadar halkla görüşmeye giderek onlara bölgede güvenliği sağlama sözü verdi. İstihbarat birlikleri, İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı kuvvetleri, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terör çetelerine yönelik pusu, çatışma, bazen de üslerinin bombalanması gibi kapsamlı operasyonları devam etti. Ancak Kasım Süleymani bu soruna daha iyi bir çözüm arıyordu. Amanname, yani güven, silahlarını bırakmak isteyen terör çeteleri için bir çözüm sayılırdı aslında. Bunu 70'li yıllarda Sarullah Tümeni'nin cesur komutanı takip etti. İran'ın üst düzey yetkililerinin ve Hac Kasım'ın onayını alan bu plan, onun Kerman, Sistan ve Beluçistan vilayetlerindeki habercisi oldu.
Korgeneral Kasım Süleymani klasik bir komutandı. Savaşta keşif ve istihbarat güçlerinin önünde yer alırdı. Keşif ve istihbarat kuvveti düşmanın ilk hattından ileri doğru hareket ederek düşmanın kimliğini tespit etmek için ilk hattın arkasına geçerdi. General Süleymani de Güneydoğu'da öndeydi. Düşman, ben sizin sorununuzu çözmek, çiftçilik yapıp teslim olmanız için kuyu kazıp su getirmek için geldim diyen bir komutan olduğuna inanmıyordu. Bu arada General Süleymani'nin terör çetelerine güvenlik teklifinin aynı zamanda ekonomik bir boyutu da vardı. Terör çetelerinden geri dönmüş olanlarla yaptığı görüşmelerde kendilerine daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için sistemin onayıyla tarım tesisleri, tarım makineleri, su kuyuları hatta üretim kooperatifi şirketi imkanlarının sağlanacağını belirtmişti.
General Hac Kasım'ın askeri tedbirleri önceden belirlenen kararlarla sınırlı değildi. Onun bakışı yakından ziyade geleceğe yönelikti. Ona göre teröristlerin ıslah edilmesi meselenin bir yönü, bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması ise diğer yönüydü. Hac Kasım o kadar muktedirdi ki belirttiği sürede tüm kabileler silahlı kişileri teslim etti. Bu sayı birkaç yüz kişiyi buldu. Silahlı kişiler silahlarını başlarına koyup dağlardan inerek General Süleymani'ye teslim olduklarını belirttiler. Kahnuc bölgesindeki silahlı kişilerden sadece birinin teslim olması gecikince Kasım tüm söylediklerini uygulamaya koydu. Yani tüm silahlı kişilerin teslim olması ve bölgenin huzura kavuşmasına kadar tüm imkanları kesti. Son silahlı kişinin de silahını bırakması ve güney bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla Süleymani de güçleriyle birlikte halkın ekonomik durumunu iyileştirmek için kuyular kazıp tarım arazilerini açtı.
Tahran Radyosu.
Hicri Şemsi 1376 yılı yani miladi 1997 yılının sonlarına doğru bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla Hac Kasım İslam İnkılabı rehberine bir mektup yazarak ülkenin güneydoğusundaki işim bitti. Eğer uygun görürseniz başka bir iş yapayım ifadesini kullanmıştı. Aynı yıl Ayetullah Hamine'yi onu Kudüs gücü komutanlığına atadı. O günlerde Hac Kasım'ın Kerman'dan gideceği haberi yayılmıştı. Bu haber, savaş gazileri, mücahitler ve ülkeye yeni dönen savaş esirlerini büyük üzüntüye boğmuştu. Herkes onun ayrılış haberinden rahatsız, aynı zamanda öfkeliydi. Herkes bir şekilde onun kalması için çabalıyordu.
Evet, General Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri, onun gidişinden dolayı Kerman halkının çoğunun üzüntüsünü şu şekilde anlatıyor. Yeşil bir masanın arkasında oturmuştunuz. Düzgün askeri kıyafetleri, iki deniz gibi birleşen kalın kaşlarının altındaki o büyüleyici gözleriyle. Sevginizin ve nezaketinizin dalgaları sürekli göze çarpıyordu. Yaşlı adam elinde çay tepsisiyle içeri girdi. Her birimizin önüne birer bardak çay koydu ve sonunda yanınıza geldi. Konuşmuyordu. Yaşlılıktan değil, şaşkınlıktan dolayı elleri titriyor gibiydi sanki. Çay bardağını önünüze koydu ve yüzünüze baktı, baktı, baktı. Şikayet eder gibi gözlerini gözlerinizden hiç ayırmadı. Çocuğuyla kavga etmek isteyen bir baba misali, ağır bakışlarını gözlerinize kilitledi. Sanki yaşlı adamın ne diyeceğini biliyormuş gibi gülümsedin. Birinin ona saygısızlık ettiğini ya da size anlatmak istediği şahsi bir mesele olduğunu düşündüm bir an. Elini sıcak ellerinin arasını alıp sıkmaya başladın. Yaşlı adam o sırada öfkesi kırılmış bir şekilde gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Bir dönem güçlerinizden biri
olabileceğini tahmin ettiğim o saf tabiatlı yaşlı adamın sevgi dolu hareketlerini izliyordum. Yaşlı adam hıçkırıkların ardından Kermani şivesiyle konuşmaya başladı. Hacı, nereye gidiyorsun? O sırada ayağa kalktınız, yaşlı adama sarıldınız ve şöyle dediniz. Ben bir askerim. Asker, komutanı nereye emrederse oraya gitmesi gerekir. Yaşlı adam kollarınızda doya doya ağladı. Askerin komutanı nereye ederse oraya gitmesi gerektiğini kabullenmek zorunda kalmıştı sanki. Tepsisini eline alıp derin bir ah çekerek gitti.
Hicri 1389 yılında, yani miladi 2010 yılında Kasım Süleymani, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından tümgeneral rütbesine terfi ettirildi ve devrimin lideri onu yaşayan şehit olarak nitelendirdi. Kudüs gücü her geçen gün daha da güçlendi. O dönemde kara kuvvetleri savaş yıllarındaki geçmişinden dolayı İslam İnkılabı muhafızlarının temel direği olarak biliniyordu. Halk Besic'in gücünü biliyordu. Deniz ve hava kuvvetlerini de az çok biliyordu. Ama kimse Kudüs gücünü bilmiyordu. Ta ki Kudüs gücünün ülke ve bölgedeki prestijinin zirvesi diyebileceğimiz Hicri 1396 yılına kadar. General Kasım Süleymani, Afganistan, Bosna Hersek, Irak, Suriye, Lübnan'da ve benzeri girdiği her alanda hamasetler yaratmıştır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Kor General Şehit Süleyman'ın 4. şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle o büyük şehidin ailesine, İran milletine başsağlığı diliyoruz ve o yüce şehidi saygı ile anıyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle
paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarapçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet
Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur. Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir. Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız. Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur. İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e ayrı ayrı mesajlarda yeni yılın başlangıcında Hristiyan ülkelerin liderlerini ve halklarını tebrik ederek dünya halkları için barış ve sağlık dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Şehit Süleyman'ın ailesiyle görüştü. Hacı Kasım Mektebi'nin yeni kitapları görücüye çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Cameron ile telefonda görüştü. Hüseyin Emir Abdullahiyan Netanyahu'nun İran'a saldırılacağı iddiasına gösterdiği tepkide Netanyahu çok halt etmiştir ifadesini kullandı. Türkiye Büyükelçisi İsrail rejiminin Gazze'deki saldırganlığını durdurmak için Müslüman ülkelerden bir koalisyon oluşturma çağrısında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.